Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İnsanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize tanıttığı, Kur'an'ın bize sunduğu insanı Bakara suresinde öğrenmeye devam ediyoruz. Medine günlerinde inen Bakara suresinde Allahu Teala Hazreti Adem şahsında bize anlatıyor ve onun karşısında düşmanımız olan şeytanın oluşumunu ve onun bize olan müdahalelerini söylemekte ve dostumuz olan meleklerin, kardeşlerimizin de tavırlarını bize anlatmakta. Ve bir bakıma şeytan ve melekler arasında bir yol izlememiz gerektiğini anlıyoruz. Yani meleklerdeki itaat bizde olmalı ve şeytanın isyanından da uzak durmalıyız. Böylece insanın tanıtıldığı, insanın ilk hareketlerinin bize öğretildiği bir bölümle beraberdik. 30. ayetten itibaren Allahu Teala Bakara suresinde Hazreti Adem'in yaratılışı ve ona isimlerin öğretildiği o ilk günleri bize aktardı. Ve biz bugün inşallah 33. ayette beraber olduk. 33 ve 34 ile birlikte yine Hazreti Adem'in hikayesine, onun şahsiyetinin oluşumuna dönüyoruz inşallah. Ayet 34 ve Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Buraya kadarki bölüm şöyleydi. Rabbimiz Teala meleklere yeryüzüne bir halife yaratacağını söylemişti. Onlar da bu noktada insanı tanıtan ifadelerde bulunmuşlar ve anlayamadıkları bir mevzuyu Rableriyle paylaşmışlardı. Nasıl olur? Kan döken, fesat çıkartan birisi neden yaratılır diye anlamadıkları bu mevzuyu ifade ettiler. Belki de bu kitap ile bize sunulan, insanı tanıtan bilgilerdi meleklerin ağzından dökülen. Burada iki özellik var. Meleklerin ağzından bize sunulan, insanın kan dökücü oluşu ve fesat çıkartıcılığı. Yeryüzünde anarşi, bozgunculuk üretiyordu insan, üretecekti ve kan döküyordu ve dökecekti. İşte bu tanıtıldı. Adem Aleyhisselam'ın nezdinde bütün insanlık ve halife makamında ortaya konulan, tanıtılan Rabbimiz tarafından bu şekilde yeryüzü varlıkları içerisinde bir efendi olarak sunulan halifenin, Adem'in bir yan özelliği, bir korkunç özelliği, bir kötü özelliği olarak da bunlar sunuluyordu. Ama Rabbimiz insanın keremli yönünü, yüce yönünü, isimler bilmesini Allahu Teala'nın öğrettiği kelimelerle eşyayı isimlendirerek varlığın ne manaya geldiğini, bilginin Allah'tan gelip yine cennete gidilen yolun O'nun öğrettiği isimlerle olabileceğini ve bizzat kendi iradeleriyle, akıllarıyla bu isimleri, eşyayı kullanabilme yeteneğini öğrenip, öğretip Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde şerefli bir duruşa sahip olabileceğini de Rabbimiz bize öğretiyordu. Şimdi tam işte bu noktada melekler bu meseleyi kavradılar. Çünkü Allahu Teala Adem'i yarattı, ona isimleri öğretti ve meleklere de eşyanın isimlerini söylemelerini emrettiğinde onlar, "Ya Rabbi, sen bize ne öğrettiysen biz ancak onu bilir, onu söyleriz. Senin öğrettiğinin ötesinde bir bilgiye sahip değiliz." dediler. Ama insan, yani Adem Aleyhisselam, eşyanın isimlerini söyledi ve böylece Allahu Teala'nın kendisine verdiği yeteneği düzgünce kullandı. Ve Allahu Teala "ben bilirim" dedi işte. Bilginin sahibi benim. Bu ilan edildi. Dolayısıyla yeryüzünün insanı, kitaba muhatap olan insan, Allahu Teala'dan başka kendisine doğruları öğretecek birisinin olmadığını da bu ayetlerle bir daha öğrenecek. Ve isimleri bilmek, eşyayı tanımak, varlığın Allah'tan geldiği gibi bilginin de Allah'tan geldiğini bilmek kulluğa yöneltecektir bizi. Ve meleklerden de istenen şey işte şimdi buydu. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. Allahu Teala dedi ki meleklere secde edin li Adem'e. Adem'e secde edin dedi. Onlar biri iki etmediler. Çünkü bilgiyi Allah'tan alıyorlardı. Varlıklarının sahibinin o olduğunu biliyorlardı. Ve Allahu Teala'nın emri karşısında hemen fesecedu, secdeye kapandılar. Kul oldular, itaat ettiler. Ve hemen bunu kabul ettiler. Ama illa iblis. İblis yanaşmadı. O öteden, o daha evvelden karar vermişti. Ümitsizdi. Zaten yani baştan kara derler, işte o şekilde bir isyana karar vermişti. Bu emrin sanki geleceğini biliyordu ve hemen itaatin ötesindeki tavrı tercih etti. Çünkü varlık yani yaratılmış olanlar bu noktada itaat ya da isyan arasında bir seçime tabidirler. Ya isyan ya itaat. Melekler itaati tercih ettiler ama iblis isyanı tercih etti. İsyanın sebebi şuydu. Ebe ve stekbara. O büyüklendi, diretti ve kibirlendi. Kendini dev aynasında gördü. Kendini büyüttü. Kendini büyütmesi aslında hor ve zelil ediyordu ama kendi kalıplarının dışında kendisinde bir güç gördü. Kendine yeni güçler, yeni yetenekler atfetti. Bir bakıma insanın ya da varlığın ya da şeytanın kibirlenmesinin nedeni karşındakini küçük görmek, hor görmekti. Belki kendini çok büyütmedi. Allah'a karşı efelenmesinin, isyanının temelinde Allah'la yarışma yok gibiydi. Ancak o insanı Allah'ın yarattığı varlığı hiçe sayarak, yok sayarak, ona yüklenmiş olan yükü, misyonu görmezden gelerek, bunu kabullenmeyerek, içselleştiremediğinden o Allah'a karşı gelmiş oldu işte. Kibir bu. O diretti. O kendi kararında, o evvelden aldığı o kötü kararında dayattı. Çünkü varlık böyledir. Yaratılmışlar bazen böyledir. İnsanoğlu da böyledir. Böyle olacaktı. Sanki ona bu öğretiliyor işte. İş dünyasında bir karar alır, bir pazarlık yapar, bir niyet vardır, bir taassubu vardır. İşte artık bütün olayları, hayatı, fikirleri hep ona göre ölçmeye başlar. O ilk aldığı karara göre, kendisine göre değişmez yasadır bu. Ya geleneğidir, kendi iç kurallarıdır, kendi iç düzenidir, eşyasıyla ilgili onun kafasında bir plan, bir program, bir proje vardır, değişmezleri vardır. Gelen din, gelen Resul ve Allah'ın elçisinin sözleri o kendine ait olan ilkeleri çiğnediğinden, değiştirmesini istediğinden o buna yanaşmaz. O basit hayat kurallarını reddedemez ve bundan dolayı dayatır, diretir, inat eder, kibirlenir ve haktan yüz çevirir. Olay bu kadardır aslında. Mekke'de işte Ebu Lehebler, Ebu Cehiller çok değil, kendileriyle ilgili hayat programlarını reddedemedikleri için, öteden beri alışılagelmiş hayatı reddedemedikleri, kenara koyamadıkları için ve İslam onlardan bir değişim, bir başkalaşma, bir farklılaşma istediğinden onlar bu hayatı reddedememiş, kenara koyamamışlardı, kibirlendiler. Aynen iblis gibi büyüklendiler ve direttiler. Nuh kavmi de böyle yapmıştı. Kulaklarını parmaklarıyla tıkamışlardı. Elbiselerine bürünmüşlerdi. Kibirlenmişler, inat etmişlerdi. Diretmişlerdi. Nuh demişler ama peygamber dememişlerdi. Bu noktada gerçekten inadın en büyük temsilcisi oldular. 950 yıl kendilerine din anlatan bir peygamberi hep reddettiler, hep yok saydılar, hep onun söylemini alayla karşıladılar, dinlemediler bu dört tavırla. İşte bu noktada da şeytanın en büyük grup olarak sanki temsilcisi oldular. Yani şeytan fert olarak Adem aleyhissalatü vesselam karşısında bunu gerçekleştirmişti. Bir kavim olarak da Nuh'un kavmi özellikle bunu ortaya koymada bir örnek oldu sanki. Yani kibirin ve inadın örneği. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ve böylece şeytan kafirlerden oldu. Kim ki secde eder, itaat eder, Rabbinin emrine boyun eğer o mümindir. Ve iman Allah-u Teala'nın emrine boyun eğmeyi bize gerektirir. Küfür ise o isyanı ve secdesizliği gerektirir. Tersinden okuduğumuzda olayı, secdeye yanaşmayan alınlar, secdeyi sevmeyen bedenler, itaati, kulluğu benimsemeyen kişilikler, kafirlere özgü kişiliklerdir. Ve kulna ya Adem, ve biz diyor Allah-u Teala, Adem'e seslendik. Rabbimiz bu olayı burada bize bu kadar söyledi. Yani şeytanın bu isyanından böylece bahsetti. Araf suresinde Mekke yıllarında bu ayetler, şeytanı tanıtan ayetler gelmiş. Şeytanın Allah'a karşı gelmesi, neden bana isyan ediyorsun dediğinde Rabbimiz, o işte beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın, ben ondan üstünüm deyip kibirlenmesi, Rabbinden sonra süre istemesi, kıyamete kadar kendisine süre verilmesi ve o da ben senin kullarına yanaşacağım, sağlarından, sollarından, önlerinden ve arkalarından geleceğim ve onları yoldan çıkartacağım diyerek kendi görevini, kendi hedefini açıklaması anlatılmıştı. Yani düşman, şeytan, Araf suresinde bize detaylandırıldı. Yani okuma sırasına göre, Fatiha'dan Nas'a doğru okurken, evet, Araf suresine kadar bekleyeceğiz. Şeytan bize o zaman tanıtılacak. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam diye anlatılan bölümlerde Allah-u Teala başka başka konulardan bahsedecek. Ama Araf suresine gelindiğinde şeytanın da özellikleri o bölümle bize tanıtılacak. Kur'an bu okuyuşta böyledir. Ama inişte Mekke'deki yıllarda önce şeytan tanıtılmıştı. Mekke'nin refleksine uygun olarak, Mekke'deki ortama uygun olarak. Şimdi de bize bu ayetlerle Allah-u Teala şeytandan kısaca bahsetti. Onun yapıp ettiklerinden yine birkaç cümle söylenecek ama özellikle Adem'in tavırları bize anlatılıyor. Nasıl bir program, nasıl bir tecrübe yaşadığı söyleniyor. Ve Rabbimiz dedi ki, ey Adem, üskün ente ve zevcukel cenne, sen ve eşin cennete yerleşin, orada iskan edin. Ve kula minha ragaden haysu şi'tuma, ve o cennetin nimetlerinden ikiniz dilediğiniz şekilde yiyin. Ve la takrabe hadihi şecere, ama şu ağaca yaklaşmayın. Fetekuna minaz zalimin, zalimlerden olursunuz eğer bunu yaparsanız. Allah-u Teala Adem ile eşini, ki Havva diye söylüyoruz, öğreniyoruz, biliyoruz. Hazreti Adem ile eşi cennete yerleştiriliyor ve cennet onlara tanıtılıyor. İşte cennet, dilediğiniz şekilde gezeceğiniz, istediğiniz ortamlarında bulunacağınız, sizin için bir tecrübe alanı, dilediğinize yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Burada bir yasak var, bu bir imtihandır, iradenin öğretilmesidir. Allah-u Teala nasıl Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerini öğrettiyse, şimdi de burada cenneti ve cennetteki yasağı, ona yaklaşmaması gerektiği ve eğer o ağaçtan yerse şeytana uymuş olacağı ve isyanı tadacağını Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a öğretiyor, belletiyor. Böyle bir tecrübe var. İnsanoğlu kendi insanlığını kavrayabilmesi için, kişiliğinin yerli yerince oturabilmesi adına bu bilgilere de sahip olmak zorunda. Kendimi tanımalıyım, yapmam gerekeni bilmeliyim, kaçınmam gerekeni de tanımalı. Ve kaçınmam gereken şeyi üreten düşmanımı, şeytanımı da bilmeliyim. Böylece insan kendi dengesini kurabilecek, yeryüzündeki amacına uygun bir hayat yaşayabilecek ve hedefinde cennet olacak. Şimdi cennet tanıtıldı ve cennette Hazreti Adem ile Havva var ve o ağaçtan yenmemesi kendilerine söylendi. Çünkü yerlerse zalim olacaklar. Bir başka kelimeyle tanışmış oluyoruz burada Bakara suresinde. Daha evvelden de biliyorduk ama Mekki surelerde geldiği için. Ama bu sıraya göre zalim kelimesiyle tanışıyoruz. Zalim, bir şeyi yerli yerinde kullanmayan demektir. Allah-u Teala'nın emirlerinin gereğince hareket etmemek ve o emire isyan etmek demektir. Ve başka açıklamalarıyla birlikte kulun Allah ile birlikte bir başkasının emrine göre bir hayat yaşamaya çabalamasıdır ki Lokman suresinde bize bu tanıtılıyordu. İnne şirke le zulmün azim diyerek de şirkin büyük bir zulüm olduğu ifade ediliyordu. Evet, eğer bu ağaçtan yerseniz, kararları Allah'tan değil, başkalarından almış olacak, heva ve hevesinizi ilah edinmiş olacaksınız, o zaman da zalimlerden olursunuz da denilebilir. Ancak, günah kavramı biraz daha aşağı boyutta bir zulmü içeriyor. Şirk, yukarıda, insanın Allah'tan başkasını bağlayıcı, emir ve yasak konusunda bağlayıcı kabul etmesidir. yani onun sözlerine göre hareket etmesine şirk deriz. Allah dışında birilerini de tanımaya. Ama günahta böyle değil. Günahta unutma var, hata var, yanlışa sapma var, anlık bir gaflet var. İşte zalimliğin Hazreti Adem ile Havva'ya yönelik bölümü de böyle. Nitekim onlar Araf suresinde öğreniyoruz. Biz ya Rabbi kendimize yazık ettik diyorlar. Yani zulmettik kendimize. Aynı ifadenin Yunus Aleyhisselam tarafından da balığın karnında söylendiğini unutmayalım. Dolayısıyla zulmün bir bölümü şirki kuşatsa da aslında şirkten öte belli bir günah ifadesi de zalimliğin arasında var. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ Şeytan onların ayaklarını kaydırdı. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا Oradan onları kaydırdı. Hani ses tonuyla bir tercüme ifademiz olursa, memleketimize kullanıldığı gibi zılmak, kaymak deriz ya, buz üzerinde böyle bir kayma türü. Sanki şeytan onların ayaklarını oradan kaydırdı. Bulundukları bir makam vardı, şerefli bir nosyonları, misyonları vardı. Cennetteydiler. Adem Aleyhisselam ve Havva anamız, insanlığın iki temel kişiliği, şahsiyeti olarak şerefli, onurlu bir şekilde cennet hayatında idiler. Şeytan onların bu pozisyonlarını, meleklerin itaat ettiği, Allahu Teala'nın isimler öğrettiği bu halife makamından onların ayaklarını kaydırmayı zaten istedi ve bunu hedef aldı ve bu noktaya saldırdı özellikle. Ve bunun yapılabilmesi için de insanoğlunun iki temel yanlışına ya da duygularına hedef olarak kendini seçti şeytan. Onlardan bir tanesi mal mülk edinme derdiydi. Melekler gibi olmak diye de tercüme edilebilir ama Araf suresine geçtiği üzere söylüyorum. Mal mülk edinme derdiydi. Diğeri de insanın ebedi kalma isteği, yani ölmemeyi arzu etmesi. Şeytan bu iki noktayı hedef aldı. Sonra bir de yeminler etti yalan yere. Ve böylece Adem Aleyhisselam ile Havva anamızı kandırdı ve ayaklarını kaydırdı. فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ Ve o ikisi de oradan çıktılar, çıkartıldılar Allah tarafından. Ve böylece Allah onların çıkmasına karar verdi. Şeytan buna sebep oldu. Şimdi bu noktada şeytanın Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Havva anamızı cennetten çıkarması insanın sürgünüdür. Dolayısıyla insan bu sürgün olduğu yere hep bir dönme arzusu taşıyacak. Hep cenneti heves edecektir. Ve nitekim Rabbimiz de bizi cennete çağırmaktadır. Eni yeryüzü ve gökler kadar olan cennete, bağışlanmaya, mağfirete çağırıyor Kur'an bizi. İşte insan o çıktığı, çıkartıldığı, şeytan tarafından bir bakıma kendi makam ve mevkisinden aşağı düşürülmüştü insan, işte tekrar o yüce noktaya çıkabilmek için uğraşmaktadır. Ama şeytan ümitsiz. Şeytan baştan kabul etti yenilgiyi ve isyanı hedef aldı. İsyan ettirmeyi de hedef aldı. Kendisi düştü ve düşürdü. Bunu istedi. Ama insanoğlunda, şeytanlaşmayan insanoğlunda, Allah'a kulluğu tercih eden insanoğlunda düşüşler, yenilgiler, zaaflar olabilir. Şeytana uymalar, çıkmalar, çıkartılmalar, şerefli duruşundan aşağılara düşmeler olabilir. Ama sonuç itibariyle o yeniden tekrar tekrar Allahu Teala'nın kendisi için biçtiği role doğru koşma isteği, arzusu taşıyarak bu yolu yeniden elde etme derdindedir. İşte burada bize öğretilen bu. Cennet öğretildi. İçerisine yasak ağacın olduğu, içerisine şeytanın sızabildiği cennet öğretildi. Ve bize öyle bir cennet verilecek ki inşallah o cennet şeytanın ihvasına açık değil, şeytanın kandırmasına açık değil. Oradan çıkış yok ve orada bir yasak da yok. Ama şu anki durumumuzu Allah-u Teala bize anlatıyor. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ Ve hepiniz bir kısmınız bir kısmınızda düşmanlar olarak inin yeryüzüne diyor Allah-u Teala. Ve bir iniş başlıyor. Şeytan, Adem, Havva iniyorlar yeryüzüne. Asıl makamları, asıl görev yerleri Adem ile Havva için burasıydı. Ve şeytan da Adem ile Havva'yı yoldan çıkartma derdinde olduğu için de o da onlarla beraber olacaktı zaten. Ve yeryüzü bir savaş alanı. Bir kısmınız bir kısmınıza düşman. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ diyerek Allah-u Teala araziyi, yeryüzünü, coğrafyayı da bize tanıtıyor. Görev alanımızı da bize tanıtıyor. İşte siz oradasınız. Müstakar, orada karar kılacak, orada bir hayat süreceksiniz. Ve meta'un ilahin, belli bir döneme, belli bir süreye kadar da orada bir geçimlik var. Zaten Rabbimiz Teala demişti ki, İnni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Şimdi insan artık yeryüzündedir. O zaten amacına uygun olan yere geldi. Ama bu bir iniştir. Rutbelerin sökülmesi manasıyla. Çünkü insan halife olarak yaratılmıştı. Ama günahı tanıdıktan sonra belli bir düşüş yaşadı şimdi. Ve bu noktada Allah-u Teala'ya yöneliyor Adem Aleyhisselam. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ İşte şeytandan Adem'in farkı. Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve Rabbi de bu kelimelerle onun tövbesini kabul etti. Ne hoş bir durum bu. Allah-u Teala'dır bize nasıl kendisine tövbe edeceğimizi öğreten, sonra Allah-u Teala bu kelimelerle yaptığımız tövbeyi de kabul ediyor ve böylece Allah-u Teala bizden şunu demiyor. Nasıl isyan ettiyseniz ettiniz. Hadi bakalım, kafanıza göre ne yapacaksanız yapın. Tekrar tövbe etme imkanını kendiniz bulun da demiyor. Aratmıyor Rabbim. Tek şey yapmamız gerekiyor. Fark etmemiz yanlışımızı, eksiğimizi. Dönüp Rabbimize, Ya Rab, ben bilmiyorum ki sana nasıl kulluk yapacağım. Nasıl tövbe edeceğim, nasıl vazgeçeceğim. Yolun doğrusu nasıl bulacağım ben bilmiyorum. Ya Rabbi, bana yolun doğrusunu öğret. Cennete nasıl gideceğimi bana tarif et. Tövbe etmek istiyorum. Sana dönmek istiyorum, yanlışlarından vazgeçmek istiyorum, dosdoğru bir hayat tutturmak istiyorum. Bana lütfet Allah'ım diye dönecek insanoğlu. Kelimelerle diyemezse gözleriyle, kalbiyle, niyetiyle bunu diyecek. Allah ona o kelimeleri verecek. Ve Rabbimiz yeryüzü tarihinde bu kelimeleri defalarca vermiştir. Adem Aleyhisselam'a verdiği gibi Nuh'a da verdi, İbrahim'e de verdi, Yunus'a da verdi, Musa'ya da verdi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da verdi. Adem Aleyhisselam o kelimelerle tövbe etti Rabbine. Sayfalar geldi. Yüzyıllar boyunca insanoğlunun hayatında etkili olsun diye. Kitaplar geldi ve Kitab-ı Kerim geldi son olarak. İnsana Allah-u Teala konuşmayı öğretti. Kelimeler dizmeyi, bu kelimelerle cümleler kurup Rabbinin seçtiği bir hayatı tanımayı ve tanıtmayı öğretti. Kalemle yazmayı öğreten bir Rabbimiz var bize. Kelimeler kurgulamak insana özgü bir durum. Ve bu kelimelerin hasını, en güzelini Kitab-ı Kerim olarak Allah-u Teala gönderdi. Ahsen-i Takvim olan insana Ahsen-ül Kasas'ın da içinde bulunduğu bir kitap gönderiyor Allah-u Teala. Ve en güzel varlık oluşumumuzda, en güzel kelimelerin sahip olduğu Kur'an'ı okuduğumuzda, bu kitabı tanımadığımızda, ağzımızdan dökülen kelimeler, hayatımızdan ortaya sudur eden ifadeler, görüntüler de tövbe oluyor zaten. Rabbin istediği bir dönüşü yansıtıyor ve Allah kulun kendi kelimelerini en güzel taşımasını kabul ediyor. Allah'a Allah'ın kelimeleriyle dönebildiğimizde Allah bunu kabul ediyor ve tövbeleri kabul eden Rabbimiz, merhametli Rabbimiz bize cennet veriyor, cennet bahşediyor. Evet, yapılması gereken şey bu. Bugün şeytanın ivasına, şeytanın saldırısına apaçık bir hayat yaşayan insan, Mekke'de de böyleydi. Medine'de de böyle. Düşünün, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı o şehirde Mekke kafirlerin açık saldırıları var. Her gün, bütün kamuoyunu etkileyecek şekilde, işte Hevazin'i, Gatafan'ı, Sakif'i, yani Arap kabilelerini etkilemek için çabalıyorlar. Hatta Habeş'e adamlar gönderiyorlar, Bizans'a adam gönderiyorlar, İran'a, Yemen'e adam gönderiyorlar ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrısının yeryüzünde yanlış anlaşılması için tüm aynaları, tüm ekiplerin ve ekipmanlarını kullanıyorlar. Bu kuşatıcı bir küfür. Şeytanın kuşatıcı bir tavrı Mekke'nin eliyle o gün. Bunun dışında Medine'nin bizzat içerisinde kitapla haşır neşir olmuş entelektüel Yahudiler var. Dilleri sihirli ve büyülü. Ne dediklerini bilen adamlar. İlahi kelimelerden haberdarlar. Kur'an'a benzer cümleler kurabiliyor, kurgulayabiliyorlar. Mümin zihinler üzerinde tarumar edici tavırlar sergileyebilirler. Açık şeytan, Yahudi diliyle hemen Medine'nin içerisinde. Daha da tehlikelisi, kalpleri marazlı, hastalıklı, iman etmiş gibi görünen ama aslında içlerinde bir kurt taşıyan, koyun postuna bürünmüş adamlar var, münafıklar. Onlar da bir başka şeytani öge olarak Medine'nin içinde duruyorlar. Bir de müminlerin kendi zaafları, kendi acziyetleri, kendi sıkıntıları var dünya ile gelen. Açlık Medine'de her gün yaşanan basit bir olgu. Taşlar bağlanıyor karınlara. Her gün şiddetli korkular var, savaş çağrışmaları. Hangi sokaktan geleceği belli değil. Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hayatına baktığımızda neredeyse her 50 güne bir seriye bir gazve düşüyor. Müminler sürekli atlar koşturmuşlar 10 yıl boyunca. Böylesi şeytani, böylesi düşman dolu bir ortamda Adem aleyhisselamla sunulan şu karaktere müminlerin ihtiyacı var. Tek çözüm var. Şeytan uğraşacak ve Rabbimizin bizi oturttuğu o makamdan bizi kovmak isteyecek. Aşağı düşürmek, seviyemizi bitirmek isteyecek. Ayıp yerlerimizin ortaya çıkmasını ve böylece rezil kepaze olmamızı amaçlayacak. Ama bizim yapmamız gereken şu. Ne olursa olsun, bazen düşebiliriz. Bazen cuma olur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbededir, müminler onu terk edip gidebilirler, bu bir hatadır. Bazen Efendimizin eşine iftiralar etme günleri olabilir, hatadır. Böyle hatalar olacak, Medine günleri boyunca da bu oldu. Gelen ayetler hep bunları tamir etmek için geldi, yürekleri, kafaları, sosyal hayatı bir bakıma yeniden yapılandırdı. İşte ama Allah-u Teala Adem aleyhisselamla bize bunu öğretiyor. فَتَلَقَّى آدَمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ Evet, Adem olmak, adam olmak, Rabbinden gelen kelimeleri almak, o kelimeler Rabbe dönmek, onun kelimelerini kabul etmek, şeytandan gelen kelimeler, konuşmalarımız, günlük hayatımızdaki kelimeleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Hangi kelimelerle konuşuyoruz? Tahiyelerimiz ne? Günlük birbirlerimize mesajlarımız ne? Merhabalarımız, ayrılıklarımız neler? Dillerimizde neler var? Kullandığımız sözcükleri de kastediyorum, evet. Evet, burada anlatılan bir insani hayat programıdır. Müslümanın düşünce tipidir. Yani Allah-u Teala'dan aldığımız kelimelerle bir düşünce kurgularız. Ama bunun sağlaması nasıl yapılır diye sorarsanız, yani ben Müslüman gibi mi konuşuyorum? Eğer bunu öğrenmek istiyorsak, günlük kelimelerimizi yazmamız gerekecek. Rahmetli Malcolm X'i okumuştum. Onun hayat hikayesini de. O, hapishanede kaldığı yıllarda kendisinin topu topu 200 kelime falan bildiğini söylüyor. Ve bunların büyük bir bölümünün de işte sövgü cümleleri olduğunu, küfür cümleleri olduğunu ifade ediyor. Daha sonra o vahiy ile tanıştıktan sonra hem de yarım yamalak bile olsa öyle kelimelere sahip oldu ki, öyle cümleler kurgulayabildi ki, yani bir ölçü değildir belki ama stat dolusu insan onu dinliyordu. Ekranlarda konuşuyor ama insanlar onu dinliyordu. Onun bir sözüyle birçok insan harekete geçiyor. Bir tek hareketiyle birçok insan durabiliyordu. Bu Allah-u Teala'dan gelen bir berekettir. Ama kelimeler Allah'tan alındığında güçlüdür. Kendi içimiz için tövbedir, temizleyicidir. Kendi dışımız için tövbedir ve temizleyicidir. Allah, innehu huvettevvaburrahim. O tövbelerimizi bol bol kabul eden ve merhametli olandır. Ve yeryüzü tarihi böyle başladı. Kul nehbitu minha cemian. Ve Rabbimiz oradan hepiniz tümünüz inin dedi. Ve şu ayetle ne olacağımız, nasıl yaşayacağımız belirlendi. Fe imma yetiyennekum minni huden femen tebi'a hudaye fela khafun aleyhim ve lahum yahsenun. Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, yani Allah'ın kelimeleri size geldiğinde peygamberler aracılığıyla, kim bu hidayete tabi olur, dosdoğru yolu izler, Allah-u Teala'nın gönderdiği çizgide bir hayat yaşarsa, evet onlara korku yok ve onlar hüzünlenmeyecekler de. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْسَنُونَ Hüzün de yok, mahzun oluş yok ve korku da yok onlara. Evet, çizgi bu. Ama وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kim ki küfreder, وَكَذَّبُوا ve yalanlar bir ayatina bizim ayetlerimizi diyor Rabbimiz, اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Onlar cehennem ashabıdırlar. Hüm fiha halidun ve orada ebedi kalacaklar. Yeryüzünde bize çizilen rol iki. Ya o ya o olacak. İmma ve imma. Ya ki insanlar Allah-u Teala'dan gelen hidayeti, Allah-u Teala'nın gösterdiği yol, Allah-u Teala'nın bir adres gösterme biçimi var peygamberlerle birlikte cennet yol tarifi. İnsanlar ya ona tabi olacaklar, eğer ona tabi olurlarsa, yani yolu Allah'a sorarlar, evde, eşyada, okulda, okulsuzlukta, gitmede, gelmede, durmada, konuşmada, herhangi ortamda neyi nasıl yapacaklarını, ne yapmayacaklarsa onu yapmayacaklarını Allah'tan sorarlar ve Allah'tan öğrenirlerse, korku yok. Ahiret manasında mı? Evet. Hüzün yok. Cennet manasında, kıyamet manasında mı? Evet. Ama korku yok, hüzün yok dünya manasında da. Mümin için hüzün, cennete gidememektir. Mümin için korku, cehenneme gitmektir. Ve ama hidayet üzere yaşandığında, işte bu korkular ya da dünyevi tüm korkular onlardan uzaklaştırılır. Evet, Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam, yolculuk sırasında Mekke'den Medine'ye hicret yolculuğunda, mağaradayken arkadaşına böyle demiyor muydu? Evet, korkumuz yok. Korkmuyoruz insanların korktuklarından. Kafirlerin korktuğu şeyler bize korkutucu gelmiyor. Onları mahzun eden hayat programları bizi mahzun etmiyor. Hüzünlenmiyoruz eşyalarımızın azlığından. Hüzünlenmiyoruz makam, mansıp, mevkinin bizden gitmesinden. Onlar için temel olan, onlar için belirleyici olan şeyler bizim için hiç önemli değil. Onlar için şeref, şan olan, yükseltici olan değerler müminin dünyasında hiçbir şey ifade etmiyor. İşte etiketler, apoletler mümini etkilemiyor. Ya da hayatın derecelerini sayılara göre, izlenme oranlarına göre, reytinglere göre ölçmüyor Müslümanlar. Müslümanların şeref anlayışı makamda, markada ya da başka noktalarda değil. Çokluk, yokluk bunlar bizi enterese etmiyor. Mümin biliyor ki Allah sevdi mi bitmiştir. Allah kızdı mı işte müminin durumu zordur. Eğer affı umulursa Allah-u Teala'nın ne güzel bir durumdur. Ama ki Allah gazaplanacaksa kaçılması gereken şey budur. Müminin zihninde bu vardır hidayeti Allah'tan sorduğunda. Ama Allah-u Teala'ya karşı gelenler, ona görmez davrananlar ve Allah'ın ayetlerine karşı yalan bir tavır sergileyenler, yokmuşçasına bir hayatı kurgulayanlar, onlar için bu hüzün de var, bu korku da var. Çünkü cehennem ashabıdırlar ve orada ebedi kalacaklardır. Biraz önce Medine'yi anlatırken, canlandırırken, Medine insanının başının bir başka probleminin de İsrailoğulları olduğunu ve Yahudilere benzeşme olduğunu söylemiştik. İşte bu ayetten sonra 40. ayet itibariyle Rabbimiz Teala direkt Yahudilere seslenerek ama aslında müminlere bir ifade sunarak, onlar gibi olmamamız istenerek hedeflenen bir anlatım modeli var. Ya beni İsrail, ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum ve ufu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyyaya ferhabun diyerek yeni bir konu, yani İsrailoğulları şahsiyetleri tanıtılacak. Buraya kadarki bölümde bize tanıtılanlar bunlardı. Adem Aleyhisselam'ı ve şeytanı tanıdık. O ikisinin arasındaki mücadeleyi tanıdıktan sonra da yolun da iki olduğunu Allah-u Teala bize öğretti. İnşallah bu noktadan İsrailoğullarının bize tanıtımıyla devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.